Ayrım 4.
Konumuz, eğitim ve okullarda din dersi olduğu için bu konudaki yalancılığı ve sahteciliği açıklıyorum. Okullarımızda çocuklarımıza okutulan gerçekten din dersi midir? Hayır, değildir. Din dersi diyenler yalan söylüyorlar, sahtecilik yapıyorlar. Din dersi şöyle olur. Dinlerin tarihi, dinin doğuşu, başlangıcından günümüze dek dinlerin geçirdiği evreler, doğa güçlerine tapınma dönemi, ilkel dinler, putlara tapınma, uzak doğu dinleri, Budizm, Taoizm, Konfüçyüs, Türklerin eski dini olan şamanizm, çok tanrılı ve tanrıçalı dinler, göksel dinler, Musevilik, Hristiyanlık, İslamlık ve tanrısızlık. Bu dinlerin birbirlerine etkileri ve karşılaştırmaları. İşte din dersi özetleyin bu maddeleri kapsar. Oysa okullarımızda din dersi adı altında okutulan din dersi değil, salt bir dinin, İslamlığın dersidir. Olabilir, gerekli görülüyorsa okullarda salt İslamlığı öğretsinler. Ama niçin açıkça, doğruca, yüreklice İslamlık dersi demiyorlar da, iki yüzlülük ederek din dersi diyorlar? Bu yalan dolan, bu iki yüzlülük, bu sahtecilik her alanda egemendir. Burada hepimizin hep birlikte yaşadığımız somut örnekler veriyorum. Bugün geçerli olan Atatürkçülük de gerçek değildir. Atatürk sağken, kendisi yaşarken bu Kur'an kursları yoktu ve yasaktı. Bu din dersi adı altındaki İslamlık dersleri de yoktu. Bugünkü Atatürkçüler Atatürk'ten daha mı çok Atatürkçü oldular ki onun sağlığında yapmadıklarını, onun yasakladıklarını yaparak ve yaptıklarını da yıkarak Atatürkçü olduklarını söyleyebiliyorlar. Hem kız çocuklarını başörtüsü örtmeyi zorun sayacak biçimde eğitip, hem de Atatürkçülük diye başörtüsü örtmelerini engellemeye çalışanların başörtüsünden çok daha aşırı ölçüde irtica, gericilik olayları karşısında niçin sustuklarını anlamaya çalışmalıyız. 19 Mayıs gençlik gösterilerinde kız öğrencilerin şortlarını her yıl biraz daha uzatarak şalvara çeviren bakanların bu davranışları kızlarımızın başörtüsü örtmelerinden daha mı az irticadır? Bir Turizm ve Kültür Bakanı'nın yazın plajlarda yabancı turist kadınların memelerinin çıplaklığını yasaklamaya, Hristiyan turist kadınların da namuslarını korumaya kalkışması başörtüsü örtmekten daha mı az irticadır? Bugünkü hükümetin devlet bakanının saltanat devrinde bab-ı meşihatten fetva istizan edilir gibi Diyanet İşleri Başkanı'ndan başörtüsü fetvası istemesi irtica değildir de nedir? Bir devlet bakanı Cumhuriyet Türkiye'sinde Diyanet İşleri Başkanı'ndan fetva isteyebiliyor ve tepkiler alıyor. 7 Ocak 1987 günlü Hürriyet gazetesinin şu haberini alalım. ANAP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keçeciler'in üniversite öğrencilerinin başörtüsü veya türban takıp takmamaları konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetva vermesi ve buna herkesin uyması isteğine yüksek yargı organlarından büyük tepki geldi. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay başkanları bu konuda kesin tavır koyarak fetvanın Atatürk ilkeleri arasında yeri olmadığını bildirdiler. Bugün İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki bütün il ve ilçelerimizde kadınlar, hatta yanlarında erkek yakınları olsa bile hiçbir lokantaya, gazinoya, aşevine, çay bahçesine gidemezler. Batı dünyasından bir Avrupa ülkesi olduğu varsayılan ve Avrupa Konseyi'nde yeri var diye övünülen Türkiye'nin bütün aşevlerinde, gazinolarda, çay bahçelerinde ve benzeri yerlerde erkeklerin olduğu yerlerden ayrılmış ve kapalı aileye mahsus yerler vardır ve kadınlar yanlarında erkekle birlikte ancak o yerlere girebilirler. Sinemalarda kadın hamamı gibi ayrı kadın matineleri yapılmaktadır. Bütün bunlar başörtüsü örtmekten daha mı az irticadır? Başörtüsüne karşı laiklik ve Atatürkçülük adına savaş açanlar bütün bunları yaşamıyor, bilmiyorlar mı? Biz onlarla aynı ülkede yaşamıyor muyuz? Ramazan günlerinde salt meyhaneleri değil, iftar saati dışında bütün aşevlerinin kapatıldığını, aşevlerinin camlarına ve kapılarına Ramazan münasebetiyle kapalıyız yazılı levhalar asıldığını, oruç saatinde hiç kimseye yemek yedirilmediğini, cigara içirilmediğini de bilmiyorlar mı? 20 Ocak 1987 tarihli Günaydın gazetesinden şu haberi okuyalım. İzmir'in Konak Meydanı'nda şeriat yanlısı iki kişi tarafından cigara içtiği için fena halde dövülen Meryem Çay adlı genç kız şöyle konuştu. Üzerime saldırıp beni tekme ve yumruklarla döven sakallılar, senin gibilerin kafasını koparacağız. Cigara içen kadın kafirdir, günahkardır. Şeriat gelince tümünüzün kellesi gidecek, sizin gibilerden kurtulacağız diye bağırıyorlardı. Çok şaşırdım, öldürecekler diye korktum. 19 Haziran 1986 günlü Günaydın gazetesinden. Sevgi Bir Tek Söz adlı genç kız başından geçenleri şöyle anlattı. Bakırköy'de annem ve babamla birlikte oturuyorum. Havanın ne kadar sıcak olduğunu biliyorsunuz. Dün üzerime bir tişört bir de etek geçirip alışverişe çıkmıştım. Eve dönerken apartman komşumuz Hanife Boyun yolumu kesti. Avaz avaz bağırarak, "Kız sen bizim apartmanın namusunu hiç mi düşünmüyorsun? Bak herkes sana bakıyor. Bu apartmanın namusu bizden sorulur. Git başını ört, kapalı giyin, bizi de günaha sokuyorsun," dedi. Ben de bana karışmayacağını, anne ve babamın ancak karışmaya hakları olduğunu, onlardan gördüğüm gibi giyindiğimi, başımı örtüp çarşıfa girmeyeceğimi söyledim. Hanife Boyun sanki hakaret etmişim gibi birden üzerime saldırıp vurmaya başladı. Gürültüyü duyan kocası Abdullah'la akrabaları Mehmet Kartal da geldiler. Hepsi birden tekme yumruk vurmaya başladılar. Sevgi Bir Tek Söz'ü muayene eden doktorlar fena dayak yemiş, bir gözü görme yeteneğini kaybedebilir dediler. Bir de 21 Temmuz 1986 günü Cumhuriyet Gazetesi'nden şu haberi okuyalım. Ankara'nın Kırıkkale ilçesinde gazino açmak isteyen İbrahim Ejder adlı yurttaşa Muhit'in kadın sanatçıyı kaldıramayacağı gerekçesiyle kaymakamlık tarafından izin verilmedi. İbrahim Ejder'e bundan böyle Efes içkili gazinomda bayan sanatçı çalıştırmayacağıma imzam ile tebellü ederim yazılı bir belge imzalattırıldı. Kırıkkale Kaymakamı Sefer Cansu, Muhit'imiz kadın sanatçıyı kaldırmaz, ben 300 bin kişiyi düşünmek zorundayım dedi. Bütün bunları doğru buluyor olabilirler. O zaman niçin Atatürkçülük savındadırlar ve niçin ille de batılı olduklarında, Avrupa ailesinden olduklarında direnmektedirler? Ağızlarından düşürmedikleri çağdaş uygarlık düzeyi türküleri niçin? Fikret'in kanun diye kanun diye kanun tepelendi dediği gibi bugün de Atatürkçülük diye diye Atatürk tepelendi. Devletin en yetkili organı, yürütme organı hükümettir. Bugünkü hükümetin kendisinin gericilik, irtica koşullarını var ettiğini biliyoruz. Başörtüsüne savaş açanlar bunu bilmiyorlar mı? Gazete okumuyorlar mı? İşte bir belge sunuyorum. 20 Eylül 1985 tarihli Milliyet Gazetesi'nden şu haberi okuyalım. İzmir. Düşün hakim olduğu Sızıntı Dergisi'nin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından orta dereceli okullara tavsiye edildiği belirlendi. Türkiye Öğretmenler Vakfı tarafından çıkarılan ve aylık olarak yayınlanan dergi, Milli Eğitim Bakanlığı'nca ilk önce 2 Mart 1981 gün ve 2081 sayılı tebliğ ile öğrencilere tavsiye edildi. Belli bir görüşün hakim olduğu dergi, ikinci kez Milli Eğitim Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanı Ömer Hatipoğlu'nun imzası ile 12 Nisan 1985 tarihinde orta dereceli okullara yine Tebliğler Dergisi aracılığı 2188 tebliği ile tekrar tavsiye edildi. Bu arada derginin 1 ve 6. sayılarında Nurculuğun kurucusu Saidi Nursi'nin BN imzası ile yine Nurculuk propagandası yapmak suçundan İzmir Sıkı Yönetim Komutanlığı tarafından aranmakta olan M. Fethullah Dahhak'ın yazıları da bulunuyor. Ancak bakanlık tarafından tavsiye edilen kitaplar arasında Yeni Asya Yayınları'ndan İlahiyat serisi de tam liste olarak yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara tavsiye edilen Sızıntı Dergisi'nin ilk sayılarında Nurculuğun kurucusu Saidi Nursi'nin yazılarının altında BN rumuzlar var. Saidi Nursi'nin bir adının da Bediüzzaman Saidi Nursi olduğunu kaydeden yetkililer, BN rumuzuyla dergide yer alan yazıların Saidi Nursi'ye ait olduğunu ifade ettiler. Bediüzzaman'ın zamanın sanatkarı, zamanın en büyüğü anlamına geldiğini belirten yetkililer, Kadınlar Risalesi'nde Saidi Nursi'nin zamanın en büyüğü olarak gösterildiğini söylediler. Eğitim Bakanlığı'nın buyruğuyla ortaokuldan başlayarak Sızıntı Dergisi'ni ve o dergide Bediüzzaman'ın ve kaçak Fathullah Dahhak'ın yazılarını okuyarak yetişen kızlar değil başörtüsü örtme çuvala girseler azdır. Tarikat propagandası yapan Sızıntı Dergisi 1976 yılında kurulan Türkiye Öğretmenler Vakfı dileğiyle Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınlar Dairesi Başkanlığı'nın 9 Temmuz 1985 tarih ve 1739 sayılı yazısıyla lise ve denge okul öğrencilerine eğitim ve öğretim açısından tavsiye edilmiştir. Ülkemizde laikliği savunmaya kalkan aydınlara pek şaşıyorum. Olan bir şey savunulur. Olmayan bir şey nasıl savunulabilir? Devlet organları içinde bir Diyanet İşleri Başkanlığı varsa ve bu Diyanet İşleri Başkanlığı hükümete bağlıysa, bütün imamlar ve din görevlileri devletin bütçesinden aylık alıyorsa, hacca gidiş geliş devlet eliyle düzenleniyorsa, o ülkede nasıl olur da devlet işleriyle dünya işleri birbirinden ayrı yürütülebilir ve o ülke nasıl laik bir ülke sayılabilir? Bu imamların, müftilerin, vaizlerin ve Diyanet İşleri Başkan ve bütün memurlarının aylıklarını aldıkları o devlet bütçesinde vergi rekortmeni oldukları için devlet yetkilileri eliyle nişan alan genel ev patronlarının sermayesi olan zavallı kadınların ağır işçilik emekleriyle kazandıklarından ödedikleri vergi de vardır. İşte belge, 26 Şubat 1986 tarihli Milliyet Gazetesi'nden. Genel evciye şeref belgesi. Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kütahya'da genel ev patronu olduğu öne sürülen Hüseyin Yıldırım'a cami ve çeşme yaptırdığı için şeref belgesi verdi. Şeref belgesinin verilmesi nedeniyle Kütahya Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törende bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Nuri Yaman, "Halktan aldığını halka veren bir kişiyi eleştirmek değil, örnek almak lazım," dedi. Vali Yardımcısı Yaman daha sonra şunları söyledi: "Ülkenin geri kalmışlığını kırmak, yörenin yol, elektrik, su ve altyapı çalışmalarını yaparak kalkınmamıza katkıda bulunmak amacıyla devlet-halk işbirliği başlatılmıştır. Bu çalışmalar sonucu Merkez Sobran Köyü'ne bir ilkokul, bir tuvalet yapan Hüseyin Yıldırım'a Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun imzasını taşıyan şeref belgesini vermekten şeref duyarım. Ne yana baksak ikiyüzlülük, sahtecilik. Evet, gizli kapaklı değil, her şey gözlerimizin önünde olup bitiyor ve bizler hala laiklikten, Atatürk'ten söz ediyoruz, edebiliyoruz. Atatürk Türkiye'sinde bugün salt köylerde değil, ilçelerde, hatta illerde bile yağmur doğasına çıkılıyor ve gazetelerde yayınlanan resimlerde yağmur doğasına katılan Türkiye Cumhuriyeti'nin kaymak görüyoruz. 21. yüzyıla 13 yıl kalmışken Avrupa topluluğundan olduğu varsayılan Türkiye Cumhuriyeti'nde kaymakamlar ve kimi aydın sanılanlar bile dua ile yağmur yağdırılabileceğine inanıyorlar ve bunu bilen, gören, belki de bu inanca katılan devlet yetkilileri hala laik ve Atatürkçü olduklarını söylüyorlarsa beni bu yalana inandıramayacaklardır. Herhangi bir mahkemede yargılanırken beni yargılayan yargıcın yağmur doğasının etkisine inanıp inanmadığını düşünmekteyim. Çünkü bir yargıç aynı ceza yasasının aynı maddesini yağmur doğasına inanıyorsa başka türlü, inanmıyorsa daha başka türlü değerlendirecektir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nde bile mevlit okunurken olduğu gibi milletvekillerine bütçe görüşmelerinde gül suyu serpilmektedir. İşte belge, 14 Aralık 1985 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nden. Mecliste Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi görüşülürken bugüne dek yaşanmamış bir olay gözlendi. Anaplı Leyla Yeniay Köseoğlu ve bir grup milletvekilinin oturdukları sıralardan çıkan gül suyu şişesi genel kurulda elden ele dolaşarak üyelerin avuçlarına serpildi. Anaplı Mahmut Oltan Sungurlu elinde gül suyu şişesi olduğu halde genel kurul sıraları arasında dolaşırken bazı SHP'lilerin gül suyunu reddettikleri gözlendi. Tartışmalı geçen Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinde konuşan Devlet Bakanı Kazım Oksay, kalkınmada öncelikli yerlerden başlanmak üzere imam evleri yapılacağını açıkladı. Gelin kızların çeyiz sandığında en güzel nakışın mushaf kabı olduğu görüşünü savunan Devlet Bakanı, Diyanet'in Atatürk ilke ve inkılaplarına ters düştüğü iddialarını reddetti. Oksay, malum birler laiklikle din ve vicdan hürriyeti arasındaki hassas dengeyi ikincisi aleyhine bozmaya çalışmaktadırlar. İnançsızlık ortamı yaratma çabasındaki bu mihraklar dışarıdan kumandalıdır, dedi. Malum çevreler ve dışarıdan kumandalı mihraklar denildi mi akan sular durur ve bu palavranın ve bu paratonerin altında Atatürkçülük diye Atatürk yok ediliyor. Üniversiteli kızların örtmelerini demokrasinin ve demokratik özgürlüğün bir gereği olarak savunan Turgut Özal gibi kendilerini demokrat hatta ilerici sanan sözde aydınlarımız da var. Bunlar sorunun temeline inmedikleri için herkesin giyim ve kılık özgürlüğüne karışılmamasından yanadırlar. Nitekim çağdaş uygarlık düzeyindeki ülkelerde en şaşılası giyim ve kılıkta olanlara bile karışılmamaktadır. Evet ama o en şaşılası giyim ve kılıkta olanlar başkalarını kendileri gibi giyinmeye ve o kılığa gitmeye zorlamamaktadırlar. Oysa başörtüsü bir inancın simgesidir. O inanç dünya işlerini kendi doğrultusunda düzenlemeyi ve düzeltmeyi amaçlamaktadır. Başörtüsünün bir giyim özgürlüğü olduğunu sananlar şunu bilmiyorlar ki, başörtüsü örtenler gittikçe çoğaldıklarında, başörtüsü örtmeyenleri zor kullanarak başörtüsü örttürecekler ve başörtüsüz olanları üniversiteye almayacaklardır. Bu gerici zorbalık Türkiye'de daha bugünden yaşanmaktadır. İşte belgeler. 5 Haziran 1986 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nden. İzmir 9 Eylül Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Deniz Nenecan okula askılı giysiyle geldi diye kapıdaki görevli polis memuru plaja mı geliyorsun diyerek geri çevirdi. Kız üstüne ceket giydi. Polis memuru Ramazan gününde askılı giysi giydiği için fakülte kapısında kızı dövdü, kızın yüzüne ve kollarına vurdu. 200 öğrenci dekanlık önünde oturma eylemine geçerek olayı protesto ettiler. 18 Haziran 1986 tarihli Hürriyet gazetesinden İzmir. 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kapısında dekolte kıyafetli olduğu iddiasıyla polis memuru tarafından dövülen öğrenci Deniz Nenecan'ın babası İzmir'in tanınmış avukatlarından Nuri Nenecan kendisinin ve ailesinin polisten korktuğunu, başlarına bir şey geleceği endişesi taşıdıklarını söyledi. Üniversite kapısında Deniz Nenecan adındaki öğrenciyi kıyafeti yüzünden dövdüğü iddiasıyla açığa alınan polis memuru Mesut Özgür'ün yeniden göreve iade edildiği ve Doğu'ya tayininin çıktığı öğrenildi. Emniyet Müdürlüğü bu konuda açıklama yapmaktan kaçındı, idari soruşturmanın sürdürüldüğünü, kararın genel müdürlükçe alındığını bildirdi. Elbette başörtüsünü yasaklamak ne laiklik ne demokrasi ne de Atatürkçülüktür. Esas kızlarımızın başörtüsünü bir İslam inancının simgesi biçimine sokmamalarıdır. Bunun da yolu pratik ve gerçekten laik bir eğitimdir. Bu eğitimden de salt okul öğretimi anlaşılmamalıdır. Türkiye'de bugün durum UNESCO'nun Gergedan adlı oyunundaki gibidir. Oyunda insanlar gergedanlaşmakta, gergedanlaşmaya karşı olanlar da baskı karşısında gergedanlaşınca geri kalan insanları da gergedanlaştırmaya çalışmaktadırlar. Tıpkı bu oyunda karşı olanların bile gergedanlaşması gibi yavaş yavaş herkes hem de Atatürk diye diye orta çağ gericiliğinin etkisine girmektedir. Türban ya da başörtüsü örtmenin laikliğe aykırı olduğunu söyleyen Devlet Başkanı Evren, TV'de de yayınlanan Maraş konuşmasında ayetler okursa elbet tarihimizde hiçbir cumhurbaşkanının konuşmasından dolayı eleştirilmediği biçimde eleştirilere hedef olacaktır. 29 Aralık 1985 tarihli Cumhuriyet gazetesinde Cumhurbaşkanı ayetli konuşmasından dolayı şöyle eleştirilmiştir. Cumhurbaşkanı Sayın Evren'in televizyonda yayımlanan Kahramanmaraş konuşması sert çizgiler taşıyordu. Laik devletin Cumhurbaşkanı'nın Kur'an'dan ayetler okuyarak yurttaşlara öğütler vermesi anayasanın temel ilkelerine sığar mı? Yetkili hocaların yapması gereken bir konuşmayı laik devletin başkanı yapabilir mi? Bu sorular yanıtını da içermektedir. Bugün ters yüz edilmiş bir yeni Atatürkçülük yaratılmıştır ki Atatürk'ün devletçiyiz, milliyetçiyiz, cumhuriyetçiyiz, laikiz, devrimciyiz, halkçıyız adlı ilkesi yerine bu yeni Atatürkçülük şu yeni altı ilkeyi koymuştur. Faizsiz bankacılık yutturmacası, alkolsüz biracılık aldatmacası, Darwinsiz biyoloji kandırmacası, şeriatlı laiklik sahteciliği, Osmanlıcalı Türkçe uydurmacısı, din dersli anayasa baskısı. Evet, her şey gözümüzün önünde oluyor ve bizler hala inşallah bu gelen kurt değildir diye kendimizi kandırmaya çalışıyoruz. Bugün Türkiye'de iktidarda adı konulmamış üçlü koalisyon vardır. Bu üçlü ortaklardan biri deminden beri belgeleriyle açıklamaya çalıştığım dinsel gericiliktir. İkinci ortağın kimliğini de şu belgeden okuyalım. 5 Ocak 1986 tarihli Tercüman gazetesinden. Eski MHP Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve Konya Milletvekili Agah Oktay Güner, Nokta dergisine verdiği demeçte kendileri tutuklu, fikirleri iktidar, tek siyasi kadro biz olmuşuzdur dedi. Agah Oktay Güner özetle şunları söyledi. Mahkemede ifade ettiğim gibi yönetime el koyan askerler bizim fikirlerimizi uygulamaya koyulmuşlardır. Dolayısıyla kendileri tutuklu, fikirleri iktidar, tek siyasi kadro biziz. Askeri mahkeme tutanaklarında da saptanmış olan bu düşünce yalanlanmış değildir. Tersine basında doğrulanmıştır. Ara seçimleri sırasında hükümetin içinde şeriatçılarla aşırı milliyetçilerin çekişmekte olduğunu hemen bütün gazeteler açıkça günlerce yazmışlardır. Demek iktidarın ikinci ortağı da en incelikli söyleyişle aşırı sağcı gericiliktir. İktidarın üçüncü ortağı da ki buna asıl sahibi de diyebiliriz, bu iki gerici gücü dizginlerini elinde tuttuğu arabasına koşmuş olan dışa bağımlı tekelci sermayedir. Dinci sağcılıkla aşırı milliyetçi sağcılığı dizginleyip güderek arabasını yürütmekte olan kapitalizm, ülkeye rahatça egemen olmak için korku üretmektedir. Bugünün adı konmamış güç ortaklı iktidarı, yurttaşları korkudan korkan bireyler durumuna getirerek uysallaştırmaktadır. Yaratılan bu korkuyla kendilerini özgür ve bağımsız sanan, aklınca hiçbir otoriteye baş eğmediğini düşünen, böyleyken yine de buyruk almaya, kendisinden her bekleneni yapmaya, hiç sorun çıkarmadan sömürü çarkına girmeye ve boyundurağa boynunu uzatmaya hazır insanlar yetiştiriliyor. Bu yurttaşlar, özel yaşamlarındaki köleliğin ve yabancılaşmanın bireysellik ve özgürlük olduğunu sanırlar. Bunlar hiç sürtüşmeden bir arada yaşayabilen, her zaman daha çok tüketim isteğinde olan, otoritenin koyduğu standarda göre kalıplaşmış insanlardır. İşte bugün yaratılmak istenen ve yaratılan insan budur. Bu da ancak korkudan korku üretilerek başarılabilir. Bugün Türkiye'nin en önemli ve en güncel sorunu yaratılan korkudan korkudur. Bundan önceki Korkudan Korku adlı makalemde geniş olarak korkudan korkunun ne olduğunu açıklamaya çalışmıştım. İnsan doğası gereği, yani insan olduğu için korkudan korkmaktan kurtulmak ister. Korkudan korkuya karşı en kolaycı savunma yöntemi de o korkuyu yaratan egemen güçlerle uyum sağlamaktır, otoritelere boyun eğmektir, tabulara baş eğmektir ve baskıcı güçlerle özdeşleşmektir. Böylece insanlar kendileri hiç ayrımsamadan teslim alınmış, köleleştirilmiş, aptallaştırılmış olurlar. İşte bugünkü eğitim ve öğretim yöntemiyle okullarda, yüksek öğrenimde ve üniversitelerde yapılmak istenen budur. Bütün bu öğretim kurumlarının görevi öğrencileri egemen güçlerin, yani iktidardaki güçlü ortağın istediği belli bir kalıba sokmaktır. Öğrenciler ve gençler o biçimde eğitilmeli ve onlara öyle bir öğrenim vermeli ki egemen güçlerin, kapitalizmin güttüğü iki ortağın buyruklarına uysunlar ve onların yaşamaları için çalışsınlar. Böyle bir iktidarın ideolojisi şudur: düşünmenin yerine inanmak ve duyumsamak, aklın yerine duygu, gerçeklerin yerine biçimsellikler ve basma kalıplar koymak. İnsanlar öteki dünyadaki kurtuluşlarına inanarak bu dünyada çektikleri acılara daha kolay katlanmalıdırlar. Allah'ın dediği olur. Mutsuz ve can sıkıcı yaşamlarını akıl dışı tasarımlarla uyuştursunlar. Bireylerin maddi ve manevi gereksinimlerini gidermeyi başaramayan ve böyle bir niyetleri de olmayan egemen güçler korkudan korku üreterek insanları uyum sağlamaya zorlamaktadırlar. Bugün ülkemizde görülmemiş bir korku çağı yaşanmaktadır. Az sayıdaki ayrıcalar dışta tutulursa bugün ülkemiz insanları korku içindedir. Hepimiz korkuyoruz, toplantılara gitmeye korkuyoruz, polis fotoğraflarımızı ve filmlerimizi çekip fişleyecek diye, telefonumuz çalınca korkuyoruz, konuşmamız gizlice dinlenecek diye, elektrik düğmesinden korkuyoruz, dinleme aygıtı olabilir diye, kapımızın zili çalınca korkuyoruz, polis mi geldi diye, postacının getirdiği resmi zarftan korkuyoruz, mahkemeye mi çağrılıyoruz diye, İşimize giderken korkuyoruz, işten atılacak mıyız diye.